Tarım 24 sayfa 270. Din ve estetiğin eğitimle ilişkisi. Din ve estetiğin kaynağının ne olduğu hususundaki tartışmalarda çoğu zaman onlarla eğitim arasında bir ilişkinin kurulduğu görülmektedir. Bazılarına göre din ve estetik fıtri bir temayül olmayıp yetiştirilmeyle alakalıdır. Yani dini ve estetik tavır alışı belirleyen, içinde yetiştiğimiz sosyokültürel yapının üzerimizdeki etkisi ve kendimizden önce kurulu bulunan inançlardır. Bu düşünce örgüsünün aksini savunanlar da vardır. Onlara göre de din ve estetik bir yere kadar eğitimle alakalıdır ama yetiştirilmeyle ya da eğitimle herkes dindar veya ateist yapılamamaktadır. Aynı şeyler estetik için de geçerlidir. Her estetik eğitimi verdiğimiz kişi sanatçı olamamakta, hatta dünyaya estetik bir temaşayla bakmayabilmektedir. Felsefe tarihindeki bilginin kaynağı tartışmasının metafizik ve değerler alanındaki bir versiyonu gibi karşımıza çıkan bu yaklaşımlarda bir taraf din ve estetiği insan doğasına bağlamakta, teolojik bir tabirle insanın bazı fıtri yetilerle dünyaya geldiğine inanmakta, diğer tarafta da dini ve estetik tavır alışın uzlaşımsal olduğunu, tüm insanları bağlamadığını iddia etmektedir. İkinci bir tartışma ise din ve estetiğin kaynağından ziyade etkileri ve sonuçlarının eğitimle ilişkilendirilmesinde kendini göstermektedir. Din ve estetik bireysel ya da toplumsal bağlamda insanlar için gerekli ve yararlı mıdır? Yararlı ve gerekli olmalarına rağmen bunlara bir sınır konulmalı mıdır? Yani sanat toplumun kurulu değerlerini ve yapısını bozuyorsa yasaklanmalı mıdır? Şayet din ve estetik yeni bir birey ve yeni bir toplum inşa edecek güce sahipse ve ortaya koyduğu prototiplerle bunlara benzeyin diyorsa, kısacası bizi eğiterek dönüştürüyorsa bunun uç noktası ne olmalıdır? Din ve estetiğin etkilerini ya da sonuçlarını eğitimle ilişkilendiren soru ve konuları çoğaltmak mümkündür. Fakat hepsinde iki temel yaklaşım veya düşünceye dikkat çekildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, din ve sanatın insanlara olumlu yönde etki yapmakla birlikte olumsuz etkilerinde olabileceğini savunarak sanat ve dinin belirlenen bir ölçütle sınırlandırılması gerektiğini iddia eden düşüncedir. Buradaki ana sorun ölçütün ne olduğu meselesinde odaklanmaktadır. Ölçüt bazen ahlak, bazen devlet, bazen toplumun irfanı, bazen siyaset ve benzeri olarak belirlenebilmektedir. İkincisi ise sanat ve dinde herhangi bir sınırlama ve sansürün olmaması gerektiğine inananlardır. Aslında söz konusu ayrımlar sadece sınırlama ve sansür merkezinde yapılmıştır. Dolayısıyla da iki görüş arasında farklı yaklaşımların olduğu da unutulmamalıdır. Mesela sanatçı ve dindarın nevrotik hasta olduğunu savunanlar, sanatın iyicil ve kötücül olabileceğini fakat sanatın ahlakla ilişkilendirilmesine karşı çıkarak sanatın otonomluğuna inananlar, sanatı dinle sınırlandıranlar, sanatın toplumu bozduğunu ve medeniyetleri yıkan temel bir unsur olduğunu düşünenler, bunlardan sadece birkaçıdır. Estetik ve dinin eğitimle ilişkisi bölümünde biz konunun dağılmaması için sadece kaynak ve etki-sonuç bağlamında birbirine zıt iki teze odaklanacak, diğer yaklaşımlara yeri geldiğinde değineceğiz. Estetik ve bilginin kaynağı meselesinde Kant, insanın zihninde a priori olan ya da evrensel olan şeyin doğrudan doğruya doğadan geldiğine inanmaktadır. Dolayısıyla ona göre güzel içinde olgudan hareket edilmelidir. Her şey gibi güzel de uzam ve zaman çerçevesinde ya da uzamla zamanın ortak algısında gerçekleşir. Başka bir deyişle, güzel deneyi dış uyumlu elde edilen bir duyulur dünya deneyi olduğuna göre en azından uzam ve zamanla alakalıdır. Kant'ın düşüncesi kabul edilse bile, yani bir şey güzel ve benzeri doğadan elde ediliyor olsa bile, burada Novalis'in sorduğu, İnsan onunla ilgili şeyin tohumunu kendinde taşımıyorsa o şeyi nasıl anlamaktadır? Sorusu hala cevaplanması gereken önemli bir soru olarak durmaktadır. Novalis'in sorusu estetik alana taşındığında idealist felsefe geleneğinin temel perspektifinden şöyle bir yapıya dönüşür. Şayet insanların hoş ve güzele ilişkin bir ilk tasarımları olmamış olsaydı, onlar ilk kez tüm güzelliğiyle karşılarına çıkan bir nesnenin hoşluğunu, güzelliğini nasıl bilebilirlerdi? Şayet onların bu konuda önceden bir bilgileri yoksa, söz konusu nesnenin güzelliği karşısında neden etkilenmekte ve onun biçimiyle başka bir biçim arasında nasıl ayrım yapılabilmektedirler? Söz konusu problemle ilk yüzleşenlerden biri olan Platon, ruhumuzda bir güzellik duygusunun varlığından, onun içimizdeki diğer bütün duyulardan ayrı ve üstün, akıldan farklı ve daha soylu olduğundan, bu duygunun kimi insanları yaratmaya ve daha ince ruhları ise tefekküre yönelttiğinden bahseder. Belki de bu yüzden Platon, hiç durmadan eğitimin gerçek amacının işte bu güzellik sevgisinin uyandırılması olduğunu hatırlatır. Platon'a göre güzellik sevgisinin uyarılmasıyla çocukta yavaş yavaş duyarlılık gelişecek ve onu kötü yerine iyiyi seçmeye, bayığı ve uyumsuz şeyleri reddetmeye, zarif, çekici, hoş şeylerin peşinde koşmaya yönlendirecek. En sonunda zamanı geldiğinde de bu beğenileri bilinçli çabanın ürünü haline gelecektir. Görüldüğü üzere Platon, insanın doğasında bir güzellik duygusunun var olduğuna inanmakta, İdeler aleminde temaşa ettiği bu güzelliği yeniden insanı hatırlatmak için eğitimi bir araç olarak kullanmaktadır. Platon'un yaşadığı dönemde parlak sanatsal yetenekleriyle Yunanlılar sanatın birey ve toplum üzerindeki etkisinin kesinlikle farkındaydılar. Hermes yahut Apollo'nun heykelleri gelecek nesillerin bu heykellere benzemeleri için gayret etmelerini sağlıyordu. Grekler hayatın, sanatın renklerine, çizgilerine bakarak kendilerini yeniden biçimlendirdiğini biliyorlardı. Elbette Platon da sanat ve dinin insan üzerindeki etkisinin farkındaydı. Platon'un genel ütopik siyaset felsefesinde bile ileride devleti yönetecek kral filozoflara verilmesi gereken eğitimin temel noktalarından biri sanat ve güzellik duygusunun ortaya çıkarılmasıdır. Platon felsefesini hatırlayacak olursak, evrenin ana ilkesi, iyilik güzellik idesi, tüm ideaların kendisine dayandığı temel idedir. Ona göre güzellik, iyilik idesini kolay kolay göremeyiz. Onu görebilmek için önce dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamalıyız. Görüldüğü üzere Platon, estetiğin kaynağının ne olduğu hususunda nettir. Güzelliğin, iyiliğin ve doğruluğun yegane kaynağı, İyilik güzellik ideası olan Tanrı'dır. Bilgi, estetik, sanat, din ve benzeri öğrenilen bir şeyden ziyade sanatçı, alim ve benzeri kişilerce hatırlanandır. İçinde yaşadığımız dünyanın güzellikleri ve meydana getirdiğimiz güzellikler bir taklitten öteye geçmezler. Platon, Devlet kitabında bu durumu şöyle açıklamaya çalışır. İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları yaptın gitti. Evet, görünürde varlıklar yaratmış olursun ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların. Burada Platon'un güzelliğin kaynağını aşkın alana, ideler alemine ait bir olgu kabul ettiğini, doğanın ideleri taklit ettiği ölçüde güzellikten pay aldığını ve sanatçının da doğayı taklit ederek bir bakıma taklidin taklidi olan güzelliği bir ayna misali bizim gözümüzün önüne serdiği düşüncesinde olduğunu görürüz. Tabii ki kategorik olarak kaynaktan uzaklaşıldığı ölçüde hem güzellik ve hem de varlıksal açıdan ortaya çıkanlar daha az değerlidirler. Kısacası Platon'a göre sanatçı bizi gerçek güzelliğe ulaştırdığı ölçüde iyi bir sanatçıdır. Platoncu felsefeyi benimseyen Seftesbury'nin de benzer bir düşünce örgüsü içinde estetiğin kaynağını aşkın alana bağladığını, insan ruhunun aslında bildiği bu güzelliği sadece dünyada temaşa ettiğine inandığı görülür. Ey görkemli doğa! En yetkin şekilde güzel ve salt olarak iyi, tüm sevgi ve tümüyle hoş, tümüyle tanrısal. Senin her tek tek yapıtın en zengin görünümleri sağlar ve sanatın şimdiye kadar sunduklarının tümünden daha soyludur. Ey güçlü doğa, Tanrı'nın akli yardımcısı. Bu yalnızlık, bu yer, bu kıra ilişkin düşünceler sana özgü ve kutsal. Böylece düşüncenin uyumuyla esinlenmişken, sözcüklerle sınırlanmamış ve başıboş sayılar içinde yaratılmış varlıklar da doğanın düzenini sergiliyorken tüm güzellik ve yetkinliğin ilkesi ve kaynağı olan sende açıklanan güzellikleri kutsuyorum. Burada Seftes Böri, evreni güzel ve uyumlu bir bütün kılanın Tanrı olduğuna ve Tanrı'nın güzelliğinin doğada tecelli ettiğine inanmakta, insanın da ancak kendini bu düzenlilik içinde güzel ve uyumlu bir bütün olarak gördüğü zaman ya da öyle yetiştirildiği takdirde mutlu olacağını düşünmektedir. Birçok filozofa göre güzellik bizim doğamıza yerleştirilmemiş olsaydı, yani biz güzelliği algılayacak ya da bileyecek bir yapıda olmasaydık, bir şeyin güzel olup olmadığını asla söyleyemezdik. Kısacası güzellik algısı dışarıdan ziyade bizim içimizdedir ve bu insani yapımızla alakalı bir durumdur. Böyle bir anlayışı benimseyenlerin kurgusunu şuna benzetebiliriz. Tek şeker atılan bir bardak çayın birisi için çok tatlı, bir başkası için çok acı, bir diğeri için de orta derecede veya mütedeyyil düzeyde tatlı olmasını tayin eden o çaydaki şekerin fizik ve şimik kaliteleri değil, bizzat kendi sinir sistemimizdir. Kısacası tat çayda, şekerde değil, bizim kendi içimizdedir. Bu alem kendi iç dünyamızın güzelliği nispetinde güzel, çirkinliği nispetinde de çirkindir. Bu yüzden Croce, doğal güzellik karşısında bulunan insanı, suda yansısını seyreden kişiye benzetir. Ona göre herkes doğal olguyu, kendi ruhunda meydana gelen ifadeyle ilgi içine koyar. Aslında gördüğümüz güzellik ve hoşnutluk, kendi iç dünyamızdan ya da kendimizden başkası değildir. Cicero, söz konusu durumu Senepones'e dayanarak şöyle betimler. İnsanın gözüne insandan daha güzel hiçbir şey gelmez. Bir boğa neden bir dişi atın, bir at da ineğin çekiciliğine kapılmaz? Doğa insana insandan daha güzel hiçbir şey düşünmemesini buyurduysa bunda şaşılacak ne vardır? Tanrıları insanlara benzetmemizin nedeni de belki budur. Doğanın gücü o denli büyüktür ki hiçbir insan insandan başka bir şeye benzemek istemez. En güzel kuş tüyü, en hoş biçim ya da yüz hangisidir? Türünden sorular tartışma götürebilir ama her türün bir güzelliği vardır düşüncesi kendi içerisinde genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bunu ne kimse öğretir ne de öğrenilir ama yine de herkes tarafından onaylanır. Çünkü güzellik tekillikte değil tümellikte saklıdır. Estetik yargının gibi bir yargı olduğu iddia edilse de aslında biz güzel bulduğumuz şeyin herkese kabul edilmesini isteriz. Başka bir deyişle onun evrenselleşmesini de bekleriz. Van Gogh, Platon'a benzer bir şekilde gerçek sanatın tekillerin peşinden koşmak olmadığını, tekillere dayanarak ya da tekiller vasıtasıyla tümele ulaşmak olduğunu savunur ve kendi sanatının da tümel insanlığın ifşasını yansıtmaktan başka bir şey olmadığını belirtir. İnsanlığın korkunç tutkularını renklerle anlatmak istedim. Sanatçının ortaya koyduğu güzel de benden çok insanlık ifşa olur. Güzellik, din, ahlak ve yasa gibi değerlerin doğuştan olmadığını, insanların physis nomos karşıtlığında nomos yoluyla yani uzlaşımla icat ettikleri bir şey olduğunu iddia edenler de vardır. Mesela sofistlere göre din, estetik ve etik gibi değerler duyulara dayanılarak elde edilirler. Burada ölçüt nomos uzlaşımdır. Söz konusu değerlerin hepsi toplumla alakalıdır ve toplumun devamını sağlayabilmek için tesis edilmişlerdir. Kısacası din, etik ve estetik reel yapılar olmayıp sunidir, yapaydır. Varlığı atomlara ya da maddeye indirgeyen Demokritos da din, estetik ve etikin umumi menfaatlere dayanılarak inşa edildiğini fakat hepsinin mekanik, atomik zorunluluğa uymak zorunda olduklarını savunur. Ona göre bizler değerler alanındaki tüm şeyleri duyudan ve doğadan öğreniriz. Biz en önemli sanatlarda hayvanların öğrencisi olduk. Dokuma ve örgüde örümceğe, ev yapmada kırlangıca, şarkı söylemede ötücü kuşlara, kuğu ve bülbüle öykündük. Empirik bir filozof olan Hume de estetiği ve güzelliği duyuma indirgemeye çalışır. Hatta aydınlanmanın etkisiyle İnsan aklının üstünlüğüne o kadar inanır ki insan aklının sınırlarını aşan şeyleri saçma ve aklı zıt şeyler olarak telakki eder. Ona göre güzellik, beğeni ya da duyum yoluyla saptanabilir ve dış dünyadan çıkarılan izlenimlerden başka bir şey değildir. O, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirir. Şayet çok felsefi görünmekten korkmasaydım, çağdaş dönemlerde tümüyle kanıtlandığı varsayılan tatlar ve renklerin ve tüm başka duyulur niteliklerin bedenlerde ama yalnızca duyularda bulunduğunu, güzellik ve çirkinlik içinde durumun özdeş olduğunu öne süren ünlü öğretiyi okuyucuya anımsatırdım. Hume gibi empirik ve şüpheci filozoflara göre güzellik, etik ve benzeri değerlerin doğuştan olmadığının en önemli kanıtlarından biri, estetik anlayışların toplumdan topluma ya da sınıftan sınıfa farklılık arz etmesidir. Son dönem sanat felsefesinde özellikle idealist duyumculuğun temsilcilerinden biri olan Plekhanov, duyumsal relativiteyi cisimlerin çehreleri onu seyredenlerin kültürel düzeyleriyle alakalıdır şeklinde yorumlayarak algının dışında güzel yoktur düşüncesini slogan haline getirir. Aslında söz konusu anlayış sofistlerle başlayan bir düşüncenin ürünü olup her şey duyuma dayanıyorsa uzlaşımsallıkla ortaya konulan değerler için evrensel bir ölçütün olmadığını, değerlerin ancak iknaya dayalı bir eğitimle varlıklarını devam ettirebilecekleri düşüncesini ifade eder. Bu bağlamda sofistler eğitime ve eğiticiye dayalı ikna ameliyesini felsefelerinin temeli haline getirirken son dönem estetik felsefesinde duyumculuğa dayananlar için artık bir eğitmen bile söz konusu değildir. Mesela Wilde, çocukların hayatın ne olduğunu suretten, öğretmen ve benzeri öğrenme yerine aslında doğadan öğrenmeleri gerektiğini savunur. Bu bölümün ikinci problemi ise değerlerin etkisi konusudur. İlk olarak estetik, din gibi değerlerin olumsuz bir etkiye sahip olduğu iddiası üzerinde durulacaktır. Estetik ve dinin kişi üzerinde çok olumsuz bir etkiye neden olduğunu savunanların başında Freud gelir. Freud'a göre sanatçının yapısı içe dönüktür ve o nevroza uzak değildir. Freud'un peygamberleri ve dindarları da nevrozlu görmesi bu bağlamda oldukça ilginçtir. O peygamberlerin ya da peygamber olduğunu iddia eden kişilerin psikolojik rahatsızlıkları olan histerili, nevrozlu ve saralı kişiler olduğunu söylemekte, bu yüzden onların ve onlara inananların tedavi edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Freud'a göre insan rahatça tatmin edemediği isteklerini, özlemlerini hayal kurma yoluyla gerçekleştirmeye çalışır. Bu bakımdan sanat ile hayal kurma arasında yakın bir ilişki vardır. Sanatçı, yaratma yoluyla bu iç tepilerini yasak ve günah sayılabilecek kaynaklardan geldiğini ayırt edilemeyecek kadar değiştirir ve onları yücelterek kurtulmaya çalışır. Böyle bir dili kullanan kişi, sanatçı Freud'a göre bir yerde kendi kendini rahatlatmaya ve tedavi etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla da sanatçı sağlıklı bir tip değildir ve hastadır. Çünkü mutlu insan fantaziler kurmaz. Kanaatimizce Freud, nesnelliği ve dış algıya dayanmayı normallik kabul etmekte, dolayısıyla da fantazya dünyasını gerçekler dünyasına aktaran sanatçıyı anormallikle suçlamaktadır. Freud, sanatçılara atfettiği yargılara benzer ifadeleri peygamberler içinde kullanır. Ruh hastalığı bir rüya ile başlar ve rüyadan kaynaklanan büyüklük kuruntusu uyanık yaşamda da devam eder. Hatta rüyalardan geleceğin işaretleri çıkarılır ve kehanette bulunulur. Kanaatimizce sanatın ve dinin Freud'un iddia ettiği tarzda ve yoğunlukta olmasa da narkotize edici bu özelliği olabilir ve geçici olarak iradeyi uyuşturmak suretiyle ıstırapları da dindirebilir. Ama nihai olarak sanat ve din asla iradeyi tamamen yok etmez, edemez. Freud'un aksi istikamette birçok psikolog ve psikoanalitikçi ise sanat, estetik ve dinin nevrotik durumlar olması bir yana psişik hastalıklar iyileştirici bir özelliğe sahip olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre hem kişiliğin kurgulanışında hem de ruh sağlığının istenilen düzeyde oluşmasında sanatın ve dinin rolü diğer yaşantılara oranla daha etkindir. Mesela birçok psikolog tarafından sübjektif ve objektif dünyalar arasındaki uyuşmanın yani estetik dünya ile gerçeklikler dünyası arasında kurulan uyumun ruhi homeostasisi, iç dengenin kurulması sağladığı söylenmektedir. Freud'un öğrencisi olan Jung, yaşamlarının ikinci dönemine ulaşmış hastaların arasında, ki o 35 yaşın üzerindeki hastaları kastetmektedir, yaşam hakkında dini bir bakış açısı bulamamış kişilere çare bulunduğunda, yani dini bir bakış açısı kazandırıldığında onların hiçbirinde problem kalmıyordu demektedir. Jung'un benzer ifadeleri sanat ve estetik hakkında da söylediğini görürüz. Kolektif bilinç altının arketipsel sembolleri, yani insanlığa ışık tutan bu imajlar çoğu zaman kendini sanatsal bir yapıda ortaya koymakta ve insana insanlığın kolektif insan tecrübesinin ne olduğunu göstermekte ve ifşa etmektedir.